Ayrım 18. Sayfa 230. Yanına gelen Chuck'ın korkmuş yüz ifadesini gören Thomas çocuk için üzüldü. Chuck gözlerini gökyüzünden ayırmadan ''Sence ne oldu?'' diye sordu endişeli bir ifadeyle. Thomas çocuğun boynunun çok fena ağrıyor olabileceğini düşündü. ''Büyük, gri bir tavan gibi. O kadar yakında ki neredeyse dokunabileceğiz.'' Thomas Chuck'ın bakışlarını takip ederek yukarı baktı. ''Evet, bu yerle ilgili kafanda bir sürü soru oluşmasına neden oluyor.'' 24 saatte Chuck ikinci kez mantıklı bir şey söylemişti. Gökyüzü gerçekten de tavan gibi gözüküyordu. Devasa büyüklükteki bir odanın tavanı gibi. Belki bir şey bozulmuştur, yani belki geri gelir. Chuck sonunda boş boş havaya bakmayı kesti ve Thomas'la göz teması kurdu. Bozuk mu? Ne demek istiyorsun? Thomas gece uykuya dalmadan önce Teresa'nın zihnine söylediklerini hatırladı. Sonu başlattın demişti. Bu bir tesadüf olamazdı değil mi? Karnı ağrı girdi. Açıklaması ne olursa olsun gökyüzündeki şey gerçek güneş yala değil kaybolmuştu ve bu iyi bir şey olamazdı. Thomas dedi Chuck hafifçe koluna vurarak. Evet, Thomas'ın kafası karma karışıktı. Bozuktan kastın ne diye tekrarladı Chuck. Thomas tüm bunları biraz düşünmesi gerektiğine karar verdi. Ah bilmiyorum, karanla ilgili bizim anlayamadığımız şeyler olmalı. Ama gezegenden güneşi yok edemezler öyle değil mi? Ayrıca hala etrafı görmemize yetecek kadar ışık var. O nereden geliyor acaba? Sanki dünyanın en karanlık sırrı açığa çıkmışçasına Chuck'ın gözleri büyüdü. Evet, nereden geliyor? Neler oluyor Thomas? Thomas uzanıp çocuğun omzunu sıktı. Kendini garip hissediyordu. Hiçbir fikrim yok Chuck. Ama eminim Newton bir bunu çözerler. Thomas, Newton'lara doğru koşuyordu. Chuck'la vakit öldürmeye bir son ver artık. Gitmemiz lazım. Zaten geç kaldık. Thomas afalladı. Nedense tuhaf gökyüzünün günlük kişilerini sekteye uğratacağını düşünmüştü. Gidecek misiniz? Diye sordu Chuck. O da şaşırmıştı. Thomas soruyu onu sorduğuna sevindi. Tabii ki gideceğiz çıkıntı dedi Mino. Senin temizlemen gereken yerler yok mu? Bakışlarını Thomas'a çevirdi. Labirente girmemiz için mükemmel bir neden. Eğer güneş gerçekten kaybolduysa hayvanlar ve bitkilerin ölmesi fazla uzun sürmez. Sanırım umutsuzluğumuz bir seviye daha arttı. Son cümlesi Thomas'ı oldukça etkiledi. Tüm fikirlerine, Mino ile paylaştığı düşüncelerine rağmen iki senedir kurdukları düzeni değiştirmeye hevesli değildi. Mino'nun söylediklerini anlayınca biraz korkarak heyecanlı bir şekilde ''Geceyi orada geçirip duvarları daha dikkatli mi inceleyeceğiz?'' diye sordu. Mino başını iki yana salladı. ''Hayır, henüz değil. Belki yakında.'' Gökyüzüne baktı. ''Dostum, ne sabah ama. Hadi gidelim.'' Thomas Mino ile birlikte çantalarını hazırlayıp ışık hızında kahvaltı yaparken çok sessizdi. Gri gökyüzünü ve Teresa'nın zihnine söylediklerini düşünüyordu. Sondan kastı neydi? Thomas bunu birine söylemesi gerektiğini düşünüyordu. Herkese. Ama ne anlama geldiğini bilmiyordu ve zihninde kızın sesini duyduğunu bilmelerini istemiyordu. Delirdiğini düşünüp onu sonsuza dek hapsedebilirlerdi. Üzerinde uzun uzun düşündükten sonra bir şey söylememeye karar verdi. Ve ikinci eğitim gününde kasvetli ve renksiz gökyüzünün altında Mino'nun arkasından koşmaya başladı. 8. bölümden 1. bölüme geçen kapıya daha gelmemişlerdi ki ızdıraplarını gördüler. Mino Thomas'ın birkaç adım ilerisindeydi. Sağ dönünce aniden durdu, neredeyse kayıp düşecekti. Geri doğru zıplayıp Thomas'ı gömleğinden yakaladı ve duvara yapıştırdı. Şşşt diye fısıldadı. İleride bir ızdırap veren var. Thomas'ın gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Zaten hızlatan kalbi daha da hızlandı. Mino başını saldı ve parmağını dudaklarına götürdü. Thomas'ın gömleğini bırakıp bir adım geriledi ve ızdırap vereni gördüğü yere doğru ilerledi. Yavaşça başını uzatırken Thomas dikkatli olması için bağırmamak için kendini zor tutuyordu. Mino başını Thomas'a çevirdi. Fısıldadı. Ay bile gördüğümüz ölü ızdırap veren gibi orada öylece oturuyor. ''Ne yapacağız?'' diye sordu Thomas olabildiğince sessiz bir şekilde. İçinde büyüyen paniği yok saymaya çalıştı. ''Bize doğru geliyor mu?'' ''Hayır sersem, daha demin sana oturduğunu söyledim.'' Thomas öfkeyle ellerini iki yana kaldırdı. ''Ne yapacağız?'' Izdırap verenin çok yakında olmak hiç değil bir fikir değildi. Mino cevap vermeden önce birkaç saniye düşündü. ''Kendi bölümümüze gitmek için oradan geçmemiz lazım. Bir süre izleyelim. Eğer peşimizden gelirse Kayran'a döneriz.'' Başını uzatıp bir kez daha baktı ve aniden omzunun üzerinden Thomas'a baktı. ''Lanet olsun gitmiş hadi.'' Mino Thomas'ın karşılık vermesini beklemedi ve gözlerindeki korkuyu görmedi. Izdırap vereni gördüğü yere doğru koşmaya başladı. İçgüdüleri ona bunu yapmamasını söylese de Thomas koşucunun peşinden gitti. Mino'nun arkasından uzun koridorda koştu. Önce sola sonra sağa döndüler. Her dönüşte Mino Thomas'a ızdırap verenin kuyruğunu gördüğünü fısıldıyordu. 10 dakika daha bu şekilde devam ettikten sonra uçuruma geldiler. Önlerinde cansız gökyüzünden başka bir şey yoktu ve ızdırap veren o renksiz gökyüzüne doğru ilerliyordu. Mino o kadar ani durdu ki Thomas neredeyse ona çarpacaktı. Izdırap velinin uçurumun kenarından ileri atılıp kendini gri boşluğa bırakmasını Thomas şaşkınlıkla izledi. Yaratık karanlıkta gözden kayboldu. 35. bölüm. Bu her şeyi açıklıyor, dedi Minho. Thomas uçurumun kenarında durup gri içliğe baktı. Hiçbir şey göremiyordu, yalnızca boşluk vardı. Neyi açıklıyor, diye sordu Thomas. Üçüncü kez aynı şey oldu, bir şeyler dönüyor. Evet, Thomas kuşçunun ne demek istediğini anlamıştı ama onun açıklamasını bekledi. Bulduğumuz oylu ızdırap veren bu yöne gitmişti ve onu bir daha labirenti ya da buradan çıkarken görmedik. Sonra kandırıp atlattığımız o üç yaratık da böyle gitti. Kandırmak mı? Dedi Thomas. Belki de kandırmamışızdır. Minho düşünceli bir ifadeyle Thomas'a baktı. Her neyse, şimdi de bu. Boşu işaret etti. Izdırap verenlerin labirentten çıkabildiklerine şüphe yok. İnsana büyü gibi geliyor ama güneşin yok olması da öyleydi. Eğer onlar bu şekilde çıkabiliyorsa, diye Minho'nun açıklamasını devam ettirdi Thomas. Biz de çıkabiliriz. Bir anda heyecanlanmıştı. Minho güldü. Yine ölmek istiyorsun. Izdırap verenlerle takılmak ister misin? Birlikte sende bir çalan yersiniz. Thomas umutlarının kaybolduğunu hissetti. Daha iyi bir fikrim var mı? Her şey sırayla çaylak. Biraz taş alıp deneyelim. Belki gizli bir çıkış vardır. Labirente küçük bucak dolaşıp küçük çakıl taşları topladılar. Duvarlardaki çatlaklara vurarak daha fazla taş elde ettiler. Sonunda yeteri kadar topladıklarında uçurumun kenarına oturup ayaklarını sarkıttılar. Thomas aşağı baktığında gri boşluktan başka bir şey göremiyordu. Minho not defterini ve kalemini çıkarıp yanına koydu. İyi not almamız lazım. Sen de aklına kazısan iyi olur. Bir tür göz yanılması çıkışı saklıyor olabilir. Biri aşağı atlarken her şeyi berbat eden kişi ben olmak istemiyorum. Atların ilk kişi kuşçuların lideri olmalı, dedi Thomas. Korkusunu bastırıp espri yapmaya çalışıyordu. Izdırap verenlerin her an çıkabileceği yere bu kadar yakında olmak onu endişelendiriyordu. Minho eline bir taş aldı. Pekala, sırayla ve zikzaklı bir şekilde atalım. Eğer sihirli bir çıkış varsa taşlar da orada kaybolacaktır. Thomas taş alıp dikkatçe uçurumun kenarında birleşen sol duvara doğru attı. Taş uzun bir süre düştü. Ardından gri boşlukta gözden kayboldu. Sıra Minho'daydı. Taşı Thomas'ın attığı yerin biraz ilerisine attı. O da sonunda gözden kayboluncaya kadar düştü. Thomas 30 santim öteye bir taş daha attı. Sonra Minho aynı şeyi yaptı. Attıkları tüm taşlar derinlere doğru yol alıyordu. Thomas Minho'nun söylediklerini yapmaya devam etti. Ve en sonunda uçurumun kenarından yaklaşık 3 metre açıktaki bir alanı taş atarak taradıktan sonra hedeflerini 30 santim sağa çevirdiler ve labirente yaklaştılar. Taşların hepsi düştü. Önlerindeki alanı bir sıra üstten bir sıra alttan taradılar. Tüm taşlar düşüyordu. Önlerindeki alanın sol kısmını kapatacak kadar taş atmışlardı. Ve herhangi birinin veya bir şeyin atlayamayacağı kadar uzar bile gözden kaçırmamışlardı. Her atışta Thomas'ın cesareti kırılıyordu. Elinde olmadan söylenmeye başladı. Bu aptalca bir fikirdi. O sırada Minho'nun attığı taş kayboldu. Thomas'ın gördüğü en inanılmaz şeydi. Minho duvardaki çatlaktan düşen büyük bir taş atmıştı. Thomas her taşı dikkatle izlemişti. Bu seferki Minho'nun elinden çıkmış, ileri doğru yol almış, belirledikleri yerin neredeyse tam ortasından aşağı düşmeye başlamıştı. Hemen ardından sanki bir sisin içinde kaybolur gibi kaybolmuştu. Bir saniye oradayken diğer saniye yoktu. Thomas konuşamadı. Daha önce de uçurumdan bir şeyler attık, dedi Minho. Böyle bir şeyi nasıl kaçırırız? Daha önce böyle bir şeyin kaybolduğunu görmedim. Thomas öksürdü. Boğazı kurumuştu. Bir kez daha at. Belki gözümüzü kırpmışızdır. Minho yeniden aynı yere taş attı. Ve bir kez daha taş kayboldu. Belki de o zamanlar çok dikkatli bakmıyordunuz, dedi Thomas. Yani böyle bir şeyin olması imkansız. Bazen olabileceğine inanmadığımız konularda yeterince dikkatli davranmayız. Taşların kalanını o bölgeye ve etrafına atmaya devam ettiler. Thomas taşların kaybolduğu yerin ancak 1-2 metre genişliğinde olduğunu fark edince şaşırdı. Kaçığımız olmamız çok normal, dedi Minho heyecanla not alıp krok içerken. Biraz küçük. Izdırap verenler buradan zar zor geçiyor olmalılar. Thomas görünmez kareye bakıp daha sonra unutmamak için her detayı tam olarak nerede olduğunu aklına yazmaya çalışıyordu. Dışarı çıkacakları zaman da deliğin aşağısından zıplayıp uçurumun kenarına atlıyor olmalılar. O kadar da uzak değil. Ben zıplayabiliyorsam eminim onlar için de kolaydır. Minho çizimini bitirdi ve o noktaya baktı. Bu nasıl olabilir dostum? Neye bakıyoruz biz böyle? Söylediğin gibi büyülü bir şey değil. Gökyüzünün griye dönüşmesi gibi bir şey. Bir tür göz yanılması ya da hologram çıkışı gizliyor. Oldukça tuhaf bir yerdeyiz. Thomas bunun çok havalı olduğunu kabul ediyordu. Tüm bunlar için gereken teknolojiyi çok merak ediyordu. Evet, tuhaf doğru kelime. Hadi. Minho umurdanarak ayağa kalktı ve çantasını omzuna attı. Labirente koşmaya devam etmeliyiz. Belki yeni gökyüzümüz sayesinde başka tuhaf şeyler de olur. Akşam Nit Barbie'ye bundan bahsederiz. Ne yardım olacak bilmiyorum ama en azından artık ızdırap verenlerin nereye gittiklerini biliyoruz. Ve muhtemelen nereden geldiklerini, dedi Thomas son bir kez o noktaya bakarken. Izdırap veren deliği. Evet, güzel bir isim oldu. Gidelim hadi. Thomas oturup Mino'nun harekete geçmesini bekledi. Sessizlik içinde geçen birkaç dakikanın ardından Thomas arkadaşının da kendisi kadar heyecanlı olduğunu fark etti. Sonunda Mino bir şey söylemeden arkasını dönüp koşmaya başladı. Thomas istemeyerek de olsa onu takip etti ve karanlık gri labirente doğru koştular. Thomas ve Mino taş duvarlar ve sarmaşıklar dışında bir şey bulamadı. Bu kez dal kesip not alma işini Thomas yaptı. Bir önceki güne göre değişiklikleri yazmakta biraz zorlanmıştı. Ama Mino hiç düşünmeden duvarların ne tarafa hareket ettiğini gösteriyordu. Son çıkmaz yola geldiklerinde Thomas gece orada kalıp neler olduğunu görmek için dayanılmaz bir istek hissetti. Mino ne hissettiğini anlamışçasına Thomas'ın omzunu tuttu. Henüz değil dostum, henüz değil. Bunun üstüne geri döndüler. Kahran'da karamsar bir hava hakimdi. Her şey griyken böyle olması çok normaldi. Sabah uyandıklarından beri var olan loş ışıkta bir değişiklik olmamıştı ve Thomas gün batımında da farklı bir şeyler olacağından şüpheliydi. Batı kapısından girdiler ve Mino doğruca harita odasına yöneldi. Thomas şaşırmıştı. Yapmaları gereken en son şeyin harita odasına gitmek olduğunu düşünüyordu. Newt var bir ızdırap veren deliğinden bahsetmek istemiyor musun? Biz hala koşucuyuz, dedi Mino. Ve hala işimiz var. Thomas onunla birlikte harita odasına gitti. Çelik kapının önüne geldiklerinde Mino ona dönüp yorgun bir halde gülümsedi. Ama evet, çabuk olalım ki bir an önce onlarla konuşabilelim. İçerideki diğer koşucular etrafta gezinip haritalarını çiziyorlardı. Kimse konuşmadı. Yeni gökyüzü hakkındaki tüm tartışmalar bitmiş gibiydi. Odadaki ümitsizlik Thomas'ın bataklıkta yürüyormuş gibi hissetmesine neden oldu. Yorgun olması gerektiğini biliyordu ama bunu hissedemeyecek kadar heyecanlıydı. Uçurumla ilgili haberleri Newt Barbie'ye söylediklerinde verecekleri tepkiyi görmek için sabırsızlanıyordu. Oturup hafızasına ve aldığı notlara göre o günün haritasını çizmeye koyuldu. Mino da başında durmuş onu kontrol ediyordu. O yol burada bitiyordu, orada değil. Boyutlarına dikkat et ve düz çiz çıkıntı. Her ne kadar sinir bozucu olsa da yardımcı oluyordu ve odaya girdiklerinden 15 dakika sonra Thomas bitirdiği haritasına baktı. Gördüğü diğer haritalar kadar iyi olduğunu görünce gururlandı. Fena değil, dedi Mino. En azından bir çaylak için. Mino ayağa kalktı ve gidip birinci bölümün sandığını açtı. Thomas da sandığın önünde eğildi ve bir önceki günün haritasını alıp kendi çizdiğiyle yan yana tuttu. Ne aramam gerek, diye sordu. Bir çeşit düzen. Ama son iki gün haritalarına bakmak bir işe yaramaz. Son birkaç haftanınkilere bakman gerekiyor. Onların düzenlerine. Bize yardım edecek bir şey olduğunu biliyorum. Herhangi bir şey. Ama henüz bulamadım. Dediğim gibi çok fena bir durum. Thomas aklının bir köşesinde harita odasına ilk girdiği gün hissettiği şeyi hissetti. Labirentin duvarları, hareketleri, düzenleri, düz çizgiler. Tamamen farklı bir haritanın ipucu olabilir miydi? Başka bir şey mi işaret ediyorlardı? Gözünün önündeki ipucunu göremediğini hissetti. Min omzuna dokundu. Yemekten ve Nipt ile Arby'yle konuştuktan sonra gelip çalışabilirsin. Thomas hissettiği huzursuzluktan nefret ederek kağıtları sandığa koyup kapağı kapattı. İçinde bir boşluk hissediyordu. Duvarların hareketleri, düz çizgiler, düzenler. Bunların bir cevabı olmalıydı. Tamam, gidelim. Harita odasından çıkıp kapıyı kapattıkları sırada Newt Barbie onlara doğru yürüyordu. İkisi de mutlu gözükmüyordu. Thomas'ın heyecanı yerini endişeye bıraktı. Selam, dedi Mino. Biz de tam çabuk ol, diye sözünü kesti abi. Boş harcayacak vaktimiz yok. Bir şey buldunuz mu? Herhangi bir şey. Mino Albi'nin bu çıkışına bozulmuştu. Ama kırgın ya da sinirli gibi değil, kafası karışmış gibi gözüküyordu. Seni görmek de güzel. Evet, aslında bir şey bulduk. Albi neredeyse hayal kırıklığına uğramış gibi görünüyordu. Bu lanet yer mahvolmak üzere. Thomas'a sanki her şey onun suçuymuş gibi sert bir bakış attı. Nesi var, diye düşündü Thomas sinirlenerek. Tüm gün çalışmışlardı ve aldıkları teşekkür bu muydu yani? Ne demek istiyorsun, diye sordu Mino. Başka ne oldu? Newt başıyla kutu işaret edip yanıtladı. Erzak gelmedi. 2 yıldır her hafta aynı gün aynı saatte gelirdi. Ama bugün gelmedi. Dördü de yerdeki metal kapağa baktı. Thomas onun üzerinden her yeri kaplayan grilikten daha da karanlık olduğunu düşündü. Şimdi mahvolduk, diye fısıldadı Mino. Tepkisi durumun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyordu. Bitkiler için güneş yok, dedi Newt. Kutudan erzak gelmiyor. Evet, mahvolduk. Albi kollarını önünde birleştirmiş, zihin gücüyle kapıları açmaya çalışmış gibi kutuya bakıyordu. Thomas liderlerinin değişimde gördüklerinin ya da kendisiyle ilgili herhangi bir şey söylememesini umdu. Özellikle öyle bir zamanda. Evet, neyse, diye devam etti Mino. İlginç bir şey bulduk. Thomas, Newt ve Darby'nin bu haber üzerine olumlu bir tepki vermeleri, hatta kendi yorumlarını paylaşmalarını umuyordu. Newt kaşlarını kaldırdı. Ne? Mini 3 dakika boyunca takip ettikleri ızdırap verenden başlayarak taş fırlatma deneylerinin sonucuna kadar her şeyi anlattı. "Izdırap verenlerin yaşadıkları yere gidiyor olmalı," dedi açıklamasını bitirdikten sonra. "Izdırap veren deli," diye ekledi Thomas. Diğer üç çocuk Thomas'ın konuşmayı hakkı yokmuşçasına sinirle ona baktılar. Fakat ilk kez çaylak muamelesi Thomas'ın canını sıkmadı. "Kendim görmeliyim," dedi Newt. Ardından mırıldanarak "inanılır gibi değil," dedi. Thomas ona katılıyordu. "Ne yapabiliriz bilmiyorum," dedi Mino. "Belki delikten çıkmalarını engelleyecek bir şey inşa edebiliriz." "Olmaz," dedi Newt. "Lanet şeyler duvarlara bile tırmanıyorlar, unuttun mu? Bizim yapacağımız hiçbir şey onların oradan çıkmasına engel olamaz." Çiftlik evinden gelen gürültü dikkatlerini dağıttı. Bir grup kaylanlı evin kapısının önünde durmuş, seslerini duyurmaya çalışıyordu. Chuck da onların arasındaydı ve Thomas'ı görünce heyecanla ona doğru koşmaya başladı. Thomas bu sefer nasıl bir çılgınlık olduğunu merak ediyordu. "Neler oluyor?" diye sordu Newt. "Uyandı," diye bağırdı Chuck. "Kız uyandı." Thomas midesinde bir hareketlenme hissetti ve arda odasının beton duvarına yaslandı. Kız. Kafasının içinde onunla konuşan kız. Bir kez daha konuşamadan koşup uzaklaşmak istiyordu. Ama çok geçti. "Tom, bu insanların hiçbirini tanımıyorum. Gelip beni kurtar. Her şey yok oluyor. Senin dışında her şeyi unutuyorum. Sana anlatmam gereken şeyler var ama unutmaya başladım." Thomas kızın bunu nasıl yaptığını, kafasının içine nasıl konuşabildiğini bir türlü anlayamıyordu. Teresa durdu. Ve sonra Thomas'ın anlam veremediği bir şey söyledi. "Labirent bir kod Tom. Labirent. Kod." 36. Bölüm. Thomas onu görmek istemiyordu. Kimseyi görmek istemiyordu. Newt kızla konuşmaya gider gitmez Thomas da o kargaşa da fark edilmemi umarak sessizce odadan ayrıldı. Herkesin aklı komadan çıkan kızdayken bunu yapması çok da zor olmadı. Kayra'nın köşesinde ölü kafalardaki gözlerden uzak yerine gitti. Bir köşede sarmaşıkların arasına oturdu ve battaniyeyle üzerini örttü. Bu şekilde Teresa'nın zihni yaptığı istiladan kurtulabileceğini düşünüyordu. Birkaç dakika geçtikten sonra kalbi sonunda normal temposunu da atmaya başladı. "Seni unutmak en kötü kısmıydı." Başta Thomas bunun da beyninde duyduğu başka bir mesaj olduğunu düşündü. Elleriyle kulaklarını sıkıca kapattı. Fakat bu farklıydı. Sesi kulaklarıyla duymuştu. Kızın sesini. Tüyleri diken diken oldu ve yavaş yavaş battaniyeyi itti. Teresa sağındaki duvara yaslanmış duruyordu. Çok farklı gözüküyordu. Uyanmıştı ve tetikteydi. Ayakta duruyordu. Uzun kollu bir gömlek, kot ve kahverengi ayakkabı giymişti. Komadaki halinden çok daha etkileyiciydi. Siyah saçları soluk yüzünü çevreliyordu ve mavi gözlerinden ışık saçıyordu. "Tom, beni gerçekten hatırlamıyor musun?" Geldiği ilk günden her şeyin değişeceğini söylediği zamankinin aksine sesi oldukça yumuşaktı. "Nasıl yani? Sen beni hatırlıyor musun?" diye sordu ve anında yaptığı vurguya pişman oldu. "Evet, hayır, belki." Sinirle kollarını iki yana savurdu. "Açıklayamıyorum." Thomas ağzını açtı ama bir şey söyleyemeden kapattı. "Hatırladığımı hatırlıyorum," diye mırıldandı. İç çekerek yere oturdu ve bacaklarını önüne çekip kollarını doladı. Duygular, hisler, sanki beynimde anılar ve yüzler için etiketlenmiş bir sürü raf var ve hepsi boş. Sanki bundan önce yaşadığım her şey beyaz bir perdenin arkasında. Buna sen de dahilsin. Ama beni nereden tanıyorsun? Thomas duvarlar etrafında dönüyor gibi hissediyordu. Teresa ona döndü. "Bilmiyorum, labirente gelmeden öncesiyle ilgili bir şey, bizimle ilgili. Ama dediğim gibi hatırlayamıyorum. Labirenti biliyor musun? Kim söyledi sana? Daha yeni uyandın. Bu şu an çok karışık." Bir elini uzattı. "Ama senin arkadaşım olduğunu biliyorum." Thomas sersemlemiş bir halde battaniyeyi tamamen üzerinden attı ve uzanıp elini sıktı. "Bana Tom demen hoşuma gidiyor." Kelimeler ağzından çıkar çıkmaz daha aptalca konuştuğu için pişman oldu. Teresa gözünü devirdi. "Bu senin adın öyle değil mi?" "Evet, ama genelde herkes bana Tom istiyor. Nip dışında. O Tommy diyor. Tom dediğin zaman sanki evdeymiş gibi hissediyorum. Evimi bilmiyor olsam da." Acı bir kahkaha attı. "Ne korkunç bir haldeyiz değil mi?" Teresa ilk defa gülümsedi. Ve Thomas sanki böyle bir güzellik bu denli kasvetli ve gri bir ortama uymuyormuşçasına ve ona bakmaya hakkı yokmuşçasına başını çevirmek istedi. "Evet, halimiz hiç iyi değil," dedi kız. "Ve korkuyorum. İnan bana, ben de korkuyorum." Aslında o gün hissettikleri korkudan da öteydi. Ayrım sonu. Sayfa 247.